Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem. Teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik. Siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en deni hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, fecle bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, yüce İslam dinimizin özel hayatın saygınlığına atfettiği önem, verdiği değer bize birbirlerine çok yakın olan eşler arasında bile dikkat edilmesi gereken bazı incelikler olduğunu göstermektedir. Eşlerin, karı kocanın bir takım vehimlerle karşılıklı güveni zedeleyecek şekilde birbirlerini takip edip gizli gizli kontrol etmeleri buna örnek verilebilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir yolculuktan sonra evine dönen bir erkeğin ailesinin kendisine ihanet edip etmediğini öğrenmek, Allah korusun, veya onların kusurlarını araştırmak maksadıyla evine geceleyin ansızın girmesini yasaklamıştır. Ayrıca o zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Ya bu tabi zan aynı zamanda kadının kocasına, kocanın kadına karşı efendim suizan olabilir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurmuştur. Özel hayatın başkaları tarafından araştırılması ve ifşa edilmesinin temel sebebi insanda fıtri olarak var olan merak duygusudur. Ancak bu duygu şahısların özel hayatına uzandığında onların kişiliklerini zedeleyici ve onurlarını yaralayıcı bir niteliğe dönüşür. İşte insandaki merak duygusunun kötüye kullanılması tecessüs adını almakta ve Yüce Rabbimiz وَلَا تَجَسَّسُوا birbirinizin gizliliklerini ve kusurunu araştırmayın uyarısı bunu yasaklamaktadır. Yine ayet-i kerimede وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ey Müslüman, ey kulum, seni ilgilendirmeyen, hakkında bilgi sahibi olmadığın, seni ilgilendirmeyen, senin dünya ahiretin efendim alakası olmayan hususlarda onların peşine düşme. Gözünü, kulağını, kalbini bununla meşgul etme. Çünkü kulak, göz ve kalp böyle işi olmayan, haram olan, üzüm şeylere meşguliyetinden mutlaka sorguya çekilecektir. Hemen arkasından da yani وَلَا تَجَسَّسُوا birbirinizin gizliliklerini ve kusurunu araştırmayın yasağın hemen arkasından da وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin, gıybet yapmasın buyurarak tecessüs ile gıybet arasında yakın bir bağın bulunduğuna işaret etmektedir. Tecessüs aynı zamanda gıybeti doğurmaktadır. Niye? Kişinin gizli haline muttali olduğun zaman, aybına muttali olduğun zaman bu kez ne yaparsın? O muttali olduğun şeyi bahsetmeye başlar, konuşmaya başlarsın. Bir günah diğerini tetiklemiş olur. Diğer yandan sevgili Peygamberimizin kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması İyi bir Müslüman olduğunu gösterir hadisi. Adeta bu ayetten tefsiri mahiyet nedir? Min husni islamil mer'i telkuhu ma la yanihi, bir insanın ma la yanihi, lüzumsuz şeyleri, dünyasına artı fayda verir şeyleri terk etmesi, onunla ilgilenmemesi onun güzel bir Müslüman olduğunu gösterir ki zaten Cenab-ı Hak da Müminun suresinin 3. ayet-i kerimesinde orada kad aflehal müminun, yani felaha erecek. Dünyanın zorluklarından, ahiretin zorluklarından aşıp cennete girecek olan müminler şunlardır. Vellezinehum en lağvi muridun, onlar lağv denen, kendini ilgilendirmeyen faydasız her türlü sözlerden, işlerden, düşüncelerden, inançlardan onlar yüz çevirirler. Onların hiçbir alakaları söz konusu olamaz buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz özel hayatın mahremiyetine verdiği önemi sözlü beyanların yanında uygulamalarıyla da bizzat göstermiştir. Nitekim Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evindeyken bir adamın gizlice evin içini, kapının deliğinden evin içini gözlediğini fark etti. Bu davranışa son derece hiddetlenen Peygamberimiz elindeki saçlarını taramakla kullandığı demir mil ile adamın üzerine yürüdü. Adam da dönüp kaçtı. Yakalasaydım diyor, bunun da bu mille onun gözünü çıkaracaktım diyor hadis-i şerifte. Yani Mekke Efendimiz çıkarmazdı ama yaptığı işin ne kadar büyük bir günah ve cürüm olduğunu bu şekilde anlatmış oluyor. Özel hayatın mahremiyetini ilah eden bu adam Resulullah'ı öfkelendirmişti. Sahabiler huzuruna girdiğinde o evini gözetleyen Hakem bin Ebul As isimli bu kişiye öfkeyle beddua ediyordu Peygamberimiz. Bakıyorlar sahabe geliyor Peygamber'in yanına. Peygamberimiz çok öfkeli ve adama lanet ediyor, beddua ediyor. Rahmet Peygamber'in bedduasına çok nadir şahit olan ashab durup öğrendiklerinde kendileri de hiddetlendiler ve onlara beddua etmek istediler. Ancak Resul-i Ekrem buna müsaade etmedi. Tamam ben gerekeni yaptım, siz de fazla aşırı ileri gitmeyin diyerek orada onların bedduasına müsaade etmedi. Ama o kişinin yaptığında çok yanlış bir davranış olduğunu bu hareketiyle Efendimiz göstermiş oldu. Elindeki mille kavuşsam gözünü oyacaktım buyuruyor. Hadis ve fıkıh kitaplarında başkasının evini gözetleyen kimsenin cezası ilgili anlatılanlar aslında bu olayla ilgilidir. Olayda adı geçen Hakem bin Ebu Raz, Mekke döneminde Allah Resulüne inanmayıp ona güçlük çıkaran, Müslüman olduktan sonra da Efendimiz'in öğretisini gerçek bana özümseyemiş bir kimse olarak anlatılmaktadır kaynaklarımızda. Yani böyle bu tür şeylerle maruf bir şahıs olduğu dile getiriliyor. Konuyla ilgili ayet hadislerden anlaşılacağı gibi başkalarının evinin içine İzinsiz olarak göz atılmamalı. Eve girmeden önce mutlaka izin istemelidir. Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa o kişi sanki o hakkı olmadığı bir haram bir şekilde o eve girmiş demektir. Buyuran Peygamberimiz kapı yerine perdenin kullanıldığı, çoğu zaman onun da bulunmadığı bir dönemde birini ziyarete gittiğinde kapının tam karşısında değil de sağ veya sol kenarında durur, selam vererek girmek için izin isterdi Efendimiz Aleyhisselam. Zira evin içine bakıp mahremiyeti ilah ettikten sonra izin istemenin bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü izin görünmesi istenmeyen durumlara muttali olmamak için ev sahibinin müsaadesini talep etmektir. Eğer istem dışı bir bakma söz konusu ise bu durumda gözün başka tarafa çevrilmesi gerekecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, özel hayatın mahremiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunanların gerçek mümin değil, olsa olsa münafık olabileceğini hatırlatan sevgili Peygamberimiz, başkalarının evlerini gizlice kolaçan edenlerin cezasının Allah tarafından rezil edilmek olduğunu şu şekilde vurgulamıştır. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde bile olsa gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder. Cenab-ı Hak bizleri böyle rezil olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Dilimize, gözümüze, kulağımıza tam sahip olabilmeyi, onlardan yanlış bir şey sadır olmasına dikkat olabilmeyi, yani takvamızın, gözümüzün de müttaki olmasını, kulağımızın da kalbimizin de dilimizin muttaki olması Cenab-ı Hak ikram eylesin. Diğer yandan özel hayatın mahremiyeti çerçevesinde insanların duyulmasından hoşlanmadıkları yahut çekindikleri konuşmalarına kulak kabartmak ahirette acıklı bir cezaya maruz kalmayı gerektirecektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak cezanın şiddetini vurgulamaktadır. İnsanların özel hayatındaki kusurların araştırılıp ortaya dökülmesi, toplumun ahlaken yozlaşmasına yol açabilecek bir tutumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların açıklarını, ayıplarını araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında fesat çıkmasının yolunu açmış olursun buyurarak, toplumun ayıplarını araştırmayı yasaklamıştır. Bu yüzden sakalından şarap damlıyor denilerek, kendisine getiren bir adam için Abdullah bin Mesud'u diyorlar. Yani adam demek ki içki, hamur müptelası, yani şarap müptelası ve onu da bu günahını belirtmek üzere de sakalından şarap damlıyor diye söyleyerek getirmişler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, bizim kusur araştırmamız yasaklandı. Fakat bir suça açıkça müptel olursak onu cezalandırırız cevabını vermiştir ama bu şekilde efendim sakalından saçından şarap damlıyor gibi bir kimseyi de böyle ayıplamak doğru değil uyarısında bulunmuştur. Burada dikkat çeken husus üzerine gidip araştırılmaması ve deşrif edilmesi gereken kusurların kişisel olması ve yapılan yanlışın başkasına zarar verici nitelikte bulunmamasıdır. Şahsi olmasıdır. Diğer şahıslara ve topluma zarar vermeyen kişisel kusurların örtülmesi ve mümkünse iyiliği tavsiye, kötülükten sakınma prensibi çerçevesinde uyarılarda bulunması dilimizin bir gereğidir. Ancak bu tür suçların takibi için aile mahremiyetinin ve mesken masumiyetinin ihlale doğru görünmemiştir. Bu yüzden yukarıdaki rivayetlerde görüldüğü üzere evinde dini bir yasa ihlal ettiği halde kimseye zarar dokunmayan bir kimsenin özel hayatı saygındır ve onun mahremiyeti de dilimize göre koruma altındadır. Şayet işlenen suç kamuyu ilgilendiriyor, yani başkalarına zarar verici bir nitelik taşıyorsa buna mani olmaya çalışmak ve en kısa zamanda yetkilileri haber etmek de dini bir görevdir. Böyle durumlarda özel hayatın mahremiyeti ve mesken dokunulmazlığı söz konusu olamaz. Ayrıca yine yangın ve hırsızlık gibi derhal müdahale edilmesi gereken zorun durumlarda da yabancı evlere girmek için izin alınması beklenemez. Kıymetli dinleyenlerimiz, gizlilik hakkı yalnızca yabancı evlere izinsiz girme ve gizlice gözetleme konusuyla sınırlı olmayıp, örneğin bir hadiste izinsiz olarak başkasının kitabını, mektubunu okumak da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Buradan hareketle fotoğraf ya da kamera vasıtasıyla başkasının görüntülerini elde etmek, telefon ve benzeri sesli iletişim cihazlarını dinlemek ve kaydetmek, internet üzerinden ve sayılardan başkasına ait her türlü şahsi bilgi ve belge ele geçirmek gibi konuların da mahremiyet sınırları içinde olduğunu söylemek mümkündür. Hepsi de özel hayatın mahremiyetine tecavüz olan bu eylemlerle ele geçirilen gizli bilgi görüntüler. Ne yazık ki günümüzde popüler kültürün bir ürünü olan magazin türü programların vazgeçilmez malzemesi haline gelebilmektedir. Aile yuvalarının dağılmasına, çocukların yetim kalmasına, hatta cinayetlere kadar uzanan birçok olumsuzluğa yol açan bu ihlaller, özel hayatın mahremiyetinin ne kadar önemli ve dinimizin bu konuda getirdiği kuralların da ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Netice olarak hiç kimse başkasının özel hayatını merak edip meşru olmayan yollarla ona vakıf olmaya çalışmamalıdır. Çünkü başkalarının gizli hallerine ve istenmeyen durumlarına vakıf olan bir Müslüman, hem kendisi için helal olmayan bir iş yaparak, hem de onlar hakkında suizanı bulunarak çifte günah işlemiş, ayrıca gördüğü şeylerden etkilenerek diğer günahları da kaparalamış olur. Böylece kişiler arasında karşılıklı saygı zedelenir, komşuluk ilişkileri zarar görür, herkesin birbirinden şüphelendiği bir güvensizlik ortamı doğar, evli bekar, kadın erkek her mümin özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması konusunda büyük sorumluluk altında bulunmaktadır. Bu sebeple eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve ailelerinin sırlarını başkalarına söylememeli, aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatmamalıdır. Sonra toplumdaki diğer bireylerin ve ailelerin mahremiyetini saygı göstererek onlar hakkında kötü zan ve tecessüsten uzak durmalıdırlar. Kısacası herkes kendi özel hayatına ve aile mahremiyetine başkaları tarafından gösterilmesini beklediği saygı ve hassasiyeti onlara karşı da aynen göstermelidir. Unutulmamalıdır ki konuyla ilgili ilahi ve nebevi öğretilerin maksadı bireylerin ve ailelerin özel hayatlarını güvence altına alarak huzur, güven ve güzellik ahlakın egemen olduğu, güven ve güzel ahlakın egemen olduğu sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Özel hayatın mahremiyetini ihlalde çift yönlü bir sorumluluk söz konusudur. İlki, kişinin veya ailenin kendi özel hayatını koruma adına gerekli tedbirleri almasıdır. Bu açıdan örneğin bir evde kapıların, perdelerin kapalı tutulması, ses, kavga ve gürültü gibi başkalarının meraklı bakışlarını çekecek hususlardan sakınılması gerekir. İkincisi ise başkalarının özel hayatını izleme, gözleme, araştırma gibi İslam'ın kesin olarak yasakladığı hayatından uzak durulmalıdır. Esas olan özel hayatın saygınlığı olunca bazı kişi ve ailelerin özel hayatlarına işleri gereği müttal olan güvenlik görevlisi ya da sağlık personeli gibi meslek erbabı da sahip oldukları özel bilgileri kimseye sızdırmamalıdır. Çünkü onlar iş alakası gereği bu bilgileri emanet olarak görmeli ve emanete de asla ihanet etmemelidirler. Cenab-ı Hak hepimize bu konularda dikkatli olmayı, hem kendi özel hayatımızı, mahremiyeti korumayı, hem başkalarının mahremiyetine saygılı olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Toplumumuzu bu tür aşırılıklardan ve kötülüklerden de korusun, muhafaza eylesin. Bu yönde hepimize gayretleri nasip eylesin diyor. Hepiniz hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.